Abdülaziz Bayındır hocamıza sormak istediğiniz bir soru var mı?
Orucu biz tutmak istediğimizde yani süre olarak daha mı fazla tutuyoruz kendi açıklamana göre, onu sormak istiyorum.
İslamiyet'te teravihin yeri nedir diye sormak istiyorum.
Hocamıza ben imsak vakitleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani sürekli muhalefet ediyor. Acaba imsak vaktini kendi nasıl hesaplıyor?
Kan başlamak orucu bozar mı?
İstanbul'da sahura kalkıp orucunu tuttuktan sonra Erzurum'a gidip oranın saatine göre mi iftar açmak gerekiyor?
Fitrelerin ne zaman verildiğini ve ne kadar olarak verildiğini öğrenmek istiyorum.
Mesela hastalık dolayından oruç tutamazsan galiba bir kefalet mi ödemeniz gerekiyor, onun miktarını soracaktım.
Bunu konuşalım. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yine bir cuma gecesinde canlı yayında karşınızdayız. Malum mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz ve Ramazan ayının içerisinde Ramazan'a dair, oruca dair çok fazla soru var soracak. Biz de bu soruları bugün Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'a soracağız. Hocamız kimdir? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırma Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
İyi, sağ olun. İzleyicilerimizin soruları var sokaktan gelen, ama tabii sizin en çok sorulan soru özellikle bu imsakiye ile ve Ramazan ayı içerisinde tutulan oruçla ilgili. Siz diyorsunuz ki normalde bu açıklanan, tırnak içinde söylüyorum, resmi imsakiye doğru değil. İnsanlar tabii fazla uzun süre oruç tutuyorlar. Bize anlatsanıza biraz hocam bunun ayrıntısı, detayını.
Şimdi o kadar çok yanlışlar var ki nereden başlayayım? Kur'an-ı Kerim'de gece 3 bölüm ayrılır. Mesela Müzzemmil suresinde Allah-u Teala onu ifade eder. Yani gece 3 bölüm. Birinci ve üçüncü bölüm alacakaranlıktır. Yani güneş battığı zaman karanlıkla gündüzden kalan aydınlık uzunca bir süre devam eder biliyorsun. Sonra karanlık başlar. Bir de sabahleyin tan yerinin ağarmaya başlaması ve güneş doğmasına kadar devam eden alacakaranlık vardır. İki alacakaranlık ikiye bölünür. Akşamın alacakaranlığı akşam ve yatsı namazının vaktidir. Hava karardığı zaman yatsı namazının vakti biter. Mesela bizim Türkiye'deki uygulama ve birçok İslam ülkelerindeki uygulaması yatsı namazının vaktinin sabaha kadar devam ettiğidir. Hı hı. Ve yatsı namazı vaktinin bittiği zamanda başlatılır. Mesela ezan okunduğu zaman normal vakti bitmiş olur yatsı namazı. Şimdi bunu İsra suresinin 78. ayetinde Allah-u Teala der ki اَقِمِسْ صَلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلِ. Namazı güneşin batıya kaymasından havanın kararmasına kadar kıl der. Havanın kararması. Hava karardığı zaman, yani akşamın alacakaranlığı bittiği zaman yatsının vakti de biter.
Alacakaranlık başladığında kılınan yatsı namazı kaza mıdır?
Bittiği zaman.
Bittiği zaman.
Bittiği zaman artık yatsı namazının vakti bitmiştir, bir daha namaz kılamazsın. Hmm. Yani kaza kılmakla da onu kapatman mümkün değil.
Vakti geçmiştir.
Vakti geçmiş, bitti artık. Ha, unutursan, uyuyakalırsan o zaman kılabilirsin. Şimdi ondan sonra bu birinci alacakaranlık akşamleyin. İkinci alacakaranlık da sabahleyindir. Sabahın alacakaranlığı da ikiye bölünür. Birinci bölüm seher vaktidir. Bu akşamın yatsı vakti gibidir. İkinci bölüm de sabah namazı vaktidir. Şimdi sabahleyin, yani o alacakaranlıkların oluşması, izleyicilerimiz şöyle dikkat ederlerse onu kendilerine anlatayım. Mesela güneş battı akşamleyin.
Evet.
Güneşin batmasından sonra batı ufkuna baksınlar. Batı ufkunda böyle ufku saran bir kızıl ışık tabakası vardır. O kızıl ışık tabakası daha sonra ayrışır. Kızıl ve beyaz üst üste iki tane kuşak haline dönüşür. O zaman yatsı vaktinin, akşam namazının son vaktine gelinmiş olur. Sonra o beyaz ışık dağılmaya başlar. Kırmızı ile karışmaya başlar. O andan itibaren yatsı vakti başlar. Ufuk tamamen kararır. Sonra gökyüzüne bakarsınız. Küçük yıldızlar gözükmeye başladı mı yatsının vakti bitmiş olur. O vakit, küçük yıldızlar gözükmeye başladığı vakit, astronomların yıldız gözlemeye başladığı vakittir. Teknik tabiriyle güneş ufkun 18 derece altına inmiştir. Dolayısıyla o vakte kadar iki namaz kılınır. Sabahleyin de tam bunun tersi olur. Gökyüzünde ilk önce küçük yıldızlar kaybolmaya başlar. Hava açıksa tabii. Daha sonra kaybolan yıldızların sayısı artar. Arttıkça aydınlık aşağıya doğru iner. Şey ufku bir kubbe gibi sarar. Aydınlık. O aydınlıkta henüz sabah namazı olmamıştır. Seher vaktidir. Sabah namazı vakti olması için o ufkun gene akşam olduğu gibi, aynen akşam namazı vaktinin sonuna benzer o. Birbirinin tam simetriidir. Ufukta boydan boya uzanan bir kızıl ışık koridoru olması lazım ki Arapçada buna fecir denir. Fecir. Hı hı. Hem hadis-i şerifte öyle ifade edilir. Yani fecir dediğimiz zaman o kızıl ışığın adıdır o. Hem hadiste öyledir hem Kur'an-ı Kerim'deki, yani Arap dilinde fecir isim olarak kızıllık anlamına gelir. O kızıl ışığın üzerinde bir de beyaz bir ışık şeyi olur, koridoru olur. O iki koridor oluştuğu zaman sabah namazının vakti girmiş olur, tan yeri ağarmış olur. Yani sabahın aydınlığı ikiye bölünür, akşamın aydınlığı da ikiye bölünür. Yani sabahın alacakaranlığı ikiye bölünür. Birinci bölümü seher vaktidir. Seher vaktini biliyoruz, işte kuşlar öter, hafif rüzgarlar eser falan, çok tatlı bir vakittir. O zaman dışarıya çıkarsanız hafifçe bir rüzgar eser kutup şeyden, doğudan size doğru. Ve arkasından da kuşlar 7-8 dakika kala, yani tan yerine kuşlar ötmeye başlar. Ben şimdi mesela izleyicilerimize söyleyeyim, yarın çıksın baksınlar, bizim Süleymaniye Vakfı takvimine baksınlar, dünyanın neresinden bizi izliyorlarsa oradan bizim takvimimizi bulabilirler. Baksınlar, oruca başlama vakti ya da imsak vakti diye ilan ettiğimiz vakitten 7-8 dakika önce çıksınlar dışarıya, çok tatlı bir rüzgarla birlikte kuş seslerini duyacaklardır. Biraz sonra da tan yeri ağaracaktır.
Şimdi hocam biz yani Diyanet İşleri'nin açıkladığı imsakiyede İstanbul için gece 3.35 civarı, işte 3.30 civarı, hı-hı, sahur vakti. Yani 3.30 gibi ezan okunuyor, işte ondan sonra bir şey yiyemiyoruz. Sizin açıkladığınız saatte, takvimde saat kaç sahur vakti?
Bizde mesela İstanbul'da 3.40-3.42 bu gece. 3.42'de sahura kalkma vakti, hmm, bizimkisi. Yani ezanlar okunduktan sonra sahura kalkma vakti bizimkisi. Yani seher vakti.
Ha, o zaman ezan da yanlış zamanda okunuyor.
Tabii ezan okunduğu
zaten
zaman.
Ezan
yanlış zamanda okunuyor zaten. Bakın seher vakti ile sahur vakti, zaten sahur yemeği seher vaktinde yenen yemek demektir.
Yani 3.42'de kalkıp saat kaça kadar sahur yapabiliyoruz?
Mesela İstanbul'da bu gece, yani geçti dün sabah, biz 5'e 3 kalana kadar yedik.
Vay be.
Evet. 5'e 3 kalana kadar yedik. Ve o saatte de Süleymaniye'de baktım. Tam o dediğim rüzgarlar ve kuş ötüşleri ondan 7-8 dakika önce başlıyor ve çok tatlı bir vakit
Peki
oluyor.
Bunun bize teorisini bir anlatır mısınız? Yani Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlere referans vererek bunları anlatıyorsunuz.
Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve...
Nedir hocam bunun farkı? Yani neden siz Diyanet İşleri'nden farklı bir şey söylüyorsunuz?
Ya Diyanet İşleri diye bir şey olmaz kardeşim. Dinde Diyanet diye bir şey olmaz. Dinin kaynağı Diyanet değildir, şu değildir. O kurumları esas alırsanız o zaman Katolikleşme olur, Hristiyanlaşma olur bu. Yani İslam'da böyle bir şey yoktu.
Diyanet İşleri de İslamiyet'i Kur'an-ı Kerim'e referans olarak bunu söylüyor.
Öyle olduğunu söylüyorlar ama bir alakası yok.
Nedir peki bu fark? Nereden gelir bu fark?
Şimdi şeyde mesela şeye bakın. Siz Diyanet'in takvimine bakın. Orada seher vakti diye bir şey yoktur.
Yok tabii.
Fecr-i Kazip nedir diye sorarsanız verecekleri cevap yoktur. Yani yalancı tan denen. Yalancı değil aslında, bir tan var ama insanı aldatan bir tan. Ne demek? Şimdi Peygamberimiz hadisinde diyor ki, yukarıya doğru tırmanarak yayılan aydınlık sizi aldatmasın diyor. Böyle, tırmanarak yayılan bir aydınlık. Ama diyor, enine ufku yaran kızıl ışık oluncaya kadar yiyin için diyor.
Hmm.
Tamam mı? Şimdi...
Bu hadisi şerif.
Tabii, sahih hadistir. Resulullah'ın uygulamaları hep böyledir. Ve bütün mezhepler, yani bu konuda hiçbir istisna olmaksızın ne kadar mezhep varsa tamamı şunu söyler. Her gün 3 doğuş ve 3 batış olur derler. Her gün her yerde 3 doğuş ve 3 batış olur. Birincisi Fecr-i Kazim'in doğuşu. Fecr-i Kazim'in doğuşu dediğim gibi üst taraftan başlar. Yani gökyüzündeki küçük yıldızların kaybolmasıyla başlar. Tekrar edeyim, o küçük yıldızlar kaybolmaya başladı mı artık astronomlar şeyi bırakırlar, yıldız gözlemesini. Çünkü artık şeyle, yıldızlarla kendi aralarına güneş ışınları girmeye başlamıştır. Sonra aşağıya doğru kayar, ve bir Resulullah'ın bildirdiği gibi yukarıya tırmanmış bir ışık kubbesi halinde olur ve insanlar Tanyer'i ağırdı zannederler. Onun için Resulullah diyor ki siz ona bakmayın, o aldatıcıdır demiş oluyor. Ufukta ufku yaran bir kızıl ışık olacak. Onun üstünde beyaz ışık, altta zaten karanın siyahlığı olacak. Onun için ayet-i kerimede hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu, Bakara 187. ayette hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Fecir tarafından, yani fecir o kızıl ışığın olduğu taraftan. Tekrar edeyim, fecir kelimesi Arapçada o kızıl ışık anlamında kullanılır Arap dilinde. Bunu zaten Resulullah da öyle diyor. O kızıllık gözükünceye kadar diyor.
Yani yiyebilirsiniz.
Net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Zaten ayette size göre o kızıllık beyazdan ve siyahtan net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yiyin için diyor Allah-u Teala. Size göre. Hani vatandaş soruyor, diyor ki ben ne anlarım? Sen ne anlarsın diye bir şey yok. Allah sana diyor ki sana göre diyor. Allah bunu sana bırakıyor. Abdülaziz Hoca ya da Diyanet'e bırakmıyor. Dolayısıyla ben buradan izleyicilerimizden şunu istiyorum. Ne bana uysunlar, ne Diyanet'e, ne şuna bunu, ne bunu. Allah nasıl emretmişse ona uysunlar. Ve bu söylediklerimiz, bizim Süleymaniye Vakfı internet sitesine girerlerse bununla ilgili bütün ayet ve hadisleri bulabilirler. Resim, görselleri, resimleri bulabilirler. Çünkü biz bunun aşağı yukarı çok uzun süreden beri bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yeni bir şey değil ki. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne müftü yardımcısı olarak tayin edildim. 1976, 40 yıla yakın bir zaman ediyor. 37 sene olmuş. Çok kısa süre sonra fetva işini bize bıraktılar orada. Ve 21 sene fetva kurulunun başkanı oldum İstanbul Müftülüğü'nün. Dolayısıyla yani bu konuda yapılan bütün çalışmaların içerisinde ben varım. Şeyden itibaren. O zaman ben ilk görevlendiğim zaman hani sorumluluk yükleniyorsunuz. Allah razı olsun, Selahattin Kaya hocamız İstanbul Müftüsü oldu bir iki sene sonra. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı hocamız vefat etmişti, Allah rahmet eylesin. Amin. O müftü olunca onun da yardımıyla bir heyet kurduk İstanbul Müftülüğü'nde. İlmi İstişare Heyeti diye böyle önde gelen hocalardan oluşan. Ondan sonra sürekli araştırma içerisine girdik. Dolayısıyla ben o zaman baktım ki bu şeyde oruç vakitlerinde bir yanlışlık var. Mesela çok gece, sabah namazı 1-2 saat kala evden çıkmışımdır. İstanbul'un çeşitli yerlerine gidip gözlemler yapmışımdır. Hep yanlışlığı gördükçe o günden bugüne kadar sayısız gözlem yaptık. Ve her defasında yanlışlar ortaya çıktı. O zaman ben bu yanlışlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştım. Allah razı olsun, Selahattin Kaya Hoca da bunu Ankara'ya taşımıştı 1983'te. 1983'te 20 dakikalık bir iyileştirme yapıldı.
Nasıl iyileştirme?
Yani o bugünküne 20 dakika daha ilave ediliyordu o zamana kadar. Şu öyle anda mi? Tabii şu anda mesela Türkiye Gazetesi takviminin, Fazilet takviminde öyledir. 20 dakika daha ilavelidir onların ikisi.
Öyle mi? Bilmiyorum.
Tabii yani. Şu anda öyledir. Bakanlar görürler. O 20 dakika kaldırıldı. Yine bizim gayretimizle kaldırıldı. Ama o zaman bir akademik ünvanımız falan yoktu. Daha sonra tabii akademik ünvanımız oldu. Doktor olduk, doçent olduk derken Türkiye'de bunlar o zaman ciddi ciddi tartışılmaya başladı. Ve beni Ankara'ya çağırmışlardı 1988'de. Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Eski yeni Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyelerini topladılar. Bu takvim konusunu takvim yapan Albay Arif Çöklü vardı. Harita Albay. O da oradaydı. Gittik. Hatta şeyimiz, yani bu konuda belgelerimiz de vardır. Ben bu akşam bu konuyu tartışacağımızı bilseydim alır getirirdim. Orada bir karar alındı. Yani o şeye, heyete anlattım yanlışlarını ve yanlışı kabul ettiler.
Ama düzeltmediler onu.
Kabul ettiler ve bir gözlem yapma kararı alındı. 3 yıl Türkiye'nin her tarafında gözlem yaptık. Her gözlemimizde yanlışları belgeledik.
Sonra ne oldu?
Hiçbir şey değişmedi.
Niye?
Ben anlamıyorum. Şimdi ben buradan bazı kimselere kusura bakmasına da sitem edeceğim. Biz ömrümüzü yani araştırmalarla geçiriyoruz. Yıllardır bu konuları araştırıyoruz. Diyanet'in sayısız şeyinde, belgesinde imzamız var. Şimdi çıkıp hiç yani Allah'tan da korkmadan diyorlar ki Ramazan geldi gene karıştırır. O zaman çıkın cevap verin. Niye madem bildiğiniz bir şey var da niye çıkıp da televizyonda tartışmıyorsunuz? Ben şimdi sizin aracılığınıza tekrar teklif ediyorum. Diyanet ya da kim? Yani Diyanet şartı yok. Çünkü Diyanet diye bir şey olmaz. Çünkü kuruluşların ne dini olur, ne imanı olur, ne şusu ne busu olur. Bunlar insanın dini imanı olur. İnsan Allah'a hesap verir. Diyanet hesap vermez ki. Diyanetin ne cennet derdi vardır, ne cehennem derdi vardır. O bir kuruluştur. Dolayısıyla oradaki ilim adamlarına, orada olma şartı yok. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki ilim adamları. Bu konuda eğer uzmanlıkları varsa buyursunlar, gelsinler, tartışalım.
Şimdi izleyicilerimiz size şey soruyor. Kur'an-ı Kerim'de bir siyah iplikle beyaz ipliğin ayrıldığı bir
siyah
zaman
iplik, değil. Beyaz iplik değil.
Nedir hocam?
Bak şimdi. Ayet diyor ki.
Hangi ayet bu hocam?
Bakara 187. İşte o kelimeler zamanla anlam kaybetmişler. Oradaki fecr kelimesi vardır. Hatta yetebeyyene lekum. Ve kulu veşrebu diyor. Yiyin için. Bakara 187. Hatta yetebeyyene lekum. Size göre tebeyyün edinceye kadar. Tebeyyün ne demek? Açık, net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar demek. Hı hı. Bakan kişiye göre. Abdülaziz Hoca'ya, Diyanet'e, şuna buna göre değil. Orucu ben tutacağım, ben bakacağım. Onun için burada bizi izleyen vatandaşlarımız hiç kusura bakmasınlar. Herkes sorumludur bundan. Sorumluluğu ne Diyanet atabilirler, ne de bizim üzerimize, ne de bir başkasına atabilirler. Kendileri işte herkesin Allah diyor olur. Ki size göre diyor. O zaman lütfen çıkın bakın.
Böyle bu uydurma mı bu siyah iplik, beyaz iplik meselesi?
Yok yok, söyleyeceğim. Hı. Var orada. Hatta yenerekum sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar ne? El haytul ebyadu. Beyaz iplik. O iplik dediği oradaki o koridordur. Minel haytul esvedi. Siyah o koridordan, iplikten. Nerede? Minel fecr, fecrin olduğu taraftan. Fecrin yani kızıl ışık demektir fecr. Yani kızıl ışığın olduğu taraftan siyahla beyaz birbirinden net bir şekilde ayırt edilinceye kadar. Şimdi arkadaşlar eğer bulabilirlerse şeyden bizim USB'yi verdim. Bulabilirlerse
Güney, onu bir bulsanız
resmini, resmini gösteririm inşallah buradan size. Çünkü biz çok sayısız çekim yaptık bu konuda şeyde. O zamana kadar yiyin için diyor. Yani odaki fecir kelimesi fecrin olduğu taraftan, yani o kızıl ışığın olduğu taraftan siyah iplik beyaz iplikten net bir şekilde ayırt edilinceye kadar altı siyah, üst tarafı beyaz olan bir kızıllık ortaya çıkar. O zamana kadar yiyin için diyor, size göre diyor. Hı hı. Tamam mı? Dolayısıyla bak mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kan yeri ağardığı zaman mescidin içerisindeler. Biliyorsunuz elektrik yok, gaz lambası yok, hiçbir şey yok. Mescidin içerisi kapkaranlık. O sabah namazı vaktinde diyor ki namaz kılarken neredeyse birbirimizi tanıyamayacak durumdaydık diyor. Bu ne demek?
Karanlık.
Neredeyse tanıyamayacak durumdaydık demek, tanıyorduk demektir değil mi? Yani o tan yerinin ışıkları mescidin içine kadar girmiş. Dolayısıyla yani sokaklara kadar ulaşır o. Öyle basit bir şey, aydınlık değildir. Mescidin içine kadar giriyor. Dolayısıyla şeyler, bakın siz namaz kılacaksınız. Namaza giderken kimsenin elinde fener yok, sokaklarda da ışık yok. Rahatlıkla gidebilecekleri bir aydınlık olması lazım köy yerlerinde. Ve mesela yatsı namazı da öyle sabaha kadar olmaz. Çünkü yatsı namazını kıldıktan sonra da insanlar hava kararmadan evlerine gidebilecek durumda olmalılar camide kıldıktan sonra. İşte bu sebeple yani şimdi bakın ben tekrar edeyim. Bütün mezheplerin ittifak ettiği bir şeydir. Yani benim mesela burada şurada anlattığım şey herhangi bir mezhebin görüşüne aykırı değil. Bütün mezheplerin ittifak ettiği şey şudur. Her gün üç doğuş ve üç batış olur. Doğuş birincisi fecr-i kazibin, yani seherin doğuşu, seher vaktinin doğuşu. İkincisi fecr-i sadığın doğuşu. Yani oruç tutma vaktinin doğuşu. Üçüncüsü güneşin doğuşudur. Her gün üç batış vardır. Birincisi güneşin batışı. İkincisi birinci şafağın batışı. Birinci şafağın batışı demek akşam namazının son vakti demektir. Tıpkı sabahın o şey gibi imsak vaktine benzer. Tümüyle yani sabahleyin seyredemeyenler akşam bakabilirler. Üçüncüsü de ikinci şafağın batışıdır. Yani İkinci safhanın batışı da seher vaktinin başlangıcına benzer. Tamamen bir simetridir. Ondan sonra gecenin gasakı der Allahü Teala ayette. Gecenin en serin vakti ve bizim bölgelerimizde gecenin karanlık vaktidir. İşte kutupta güneşin hiç batmadığı yerlerde de gecenin serin vaktidir. Mesela bugünlerde güneşin batmadığı yerler var. Oralarda da oruç tutulması gerekiyor. Allah'a şükür biz oralarda da. Mesela ben 4 kere kutup bölgesinde şeye gittim.
Orada nasıl oluyor?
Yani kutup bölgesinde gözlem yapmaya gittim. Ekiplerimizle beraber gittik. Şimdi ve ilginç olan, yani ben şaşırdım. O bölgelerde bu konuda ilk araştırma yapan ekip bizim ekibimizmiş. Yani o bölgenin halkından öğrendik bunu. Ve o insanlar orada yaşayan, mesela Tromso'da Norveç'in kuzeyinde 70 derece enlemde Tromso'da Müslümanlar var. 3 tane mescit yapmışlar adamlar. Bugünlerde güneş hiç batmıyor orada. Peki nasıl oruç tutuyorlar? Takvim yapanlar işte 21 saat, 22 saat. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bundan 2 sene evvel hiçbir gerekçeye dayanmadan oralardaki şeyi 2 saat aşağıya çekti. Mesela ama şu anda onlar da saat 10'da şey başlıyor. 10.58'de 11'e 2 dakika kala iftar oluyor. Peki neye dayanarak çektiniz aşağıya doğru? Ama bizim yaptığımız araştırmalarda şunu çok net bir şekilde gördük. Yani Allah-u Teala o kutup bölgesini Kur'an-ı Kerim'de öyle ayrıntılı anlatmış ki Mustafa Bey inanamazsınız. O kutup bölgesinin tüm ışık hareketlerini Kur'an-ı Kerim'de bulduk. Ve orada güneş hiç batmadığı zaman akşam ne zaman oluyor? Yatsı ne zaman oluyor? Sabah namazı ne zaman oluyor? Güneş ne zaman doğmuş sayılır? Ne zaman öğle, ne zaman ikindi? Bunlar çok dakik olarak hesap ettik. Şu anda güneşin hiç batmadığı yerlerde en fazla 14 saat oruç tutuyorlar. Ama öbürlerine göre 21 saat. 21 saat demelerinin de hiçbir ne ilmi gerekçesi var ne mantıki gerekçesi var.
Evet, şunu da söyleyelim sevgili izleyiciler. Konuğumuz Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır. Yani bu konudaki ilmi donanımı tartışılmaz bir isim. Akademisyen aynı zamanda. Fakat Diyanet İşleri Başkanımız da buradaki tartışmaya dair bir şey söylemek isterse, bir ek ya da katkıda bulunmak isterse ya da bir düzeltme kendi bilgisine dair yapmak isterse her zaman bu programın açık olduğunu söyleyelim. Gerek tartışma gerek tek başına da olsa her zaman bu kapı açık. Biz önemli olan doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Şimdi bir izleyicimiz şeyi soruyor. Diyor ki iftarı güneşin batış zamanına göre, yani orucumuzu güneşin batış zamanına göre açıyoruz. Fakat orucu tutmaya başlarken, yani sahurda niyetlerken güneşin doğuşuna göre yapmıyoruz bunu. Burada bir tuhaflık yok mu diye soruyorsun.
Tuhaflık yok çünkü şeyde oruç şeye kadar, İslam'ın ilk zamanlarına kadar, yani diğer dinlerde de, Müslümanlıkta da akşam hava kararıncaya kadar ancak iyi pişme oluyordu. Güneş batıyor. O akşamın alacakaranlığı bitinceye kadar iyi pişebiliyorsunuz. Ondan sonra oruca başlıyorsunuz. Yani 22 saat oruç tutuyorsunuz. Yahudiler de öyle, Hristiyanlar da öyle. Gerçi Yahudiler şu anda Yevmi Kupur'u 25 saat tutuyorlar da. Ama asıl oruç öyle. Bunu Kur'an-ı Kerim'den buluyoruz. Mesela Bakara suresinin 183. ayetinde Allah-u Teala diyor ki كُتُبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَيْلَذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilere oruç nasıl farz kılındıysa o şekilde size de farz kılındı. Ondan sonra devam ediyor. Öncekiler, yani Yahudiler nasıl tutuyorsa siz öyle tutun diyor. Hiçbir açıklama yapmıyor Allah orada. Sadece Ramazan ayında diyor ki onlar da Ramazan ayında oruç tutuyorlardı. Ondan sonra onlar da aynen 30 gündü. Sonra Bakara suresinin 187. ayetinde Allah bize, yani Muhammed ümmetine mahsus olmak üzere bir kolaylık getiriyor. Orada diyor ki "Uhille lekum leyletessiyamir rafetu ila nisaikum." Oruçlu bulunduğunuz gecelerinde eşlerinize ilişkiye girmek sizin için helal kılınmıştır diyor. Bizden önce Ramazan boyunca karı koca ilişkisi yasaktı.
Diğer dinler.
Ve İslam'ın ilk döneminde de yasaktı. Çünkü önceki ümmetler gibi oruç tutuldu önce. Sonra bir kolaylık getirildi. Ondan sonra da diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Tan yeri ağrıncaya kadar, yani o tan yerinin bulunduğu yerde kızıl ışığın üzerinde beyaz, altta siyah net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar yiyin için diyor. Orada bir Muhammed ümmetine verilen bir kolaylık var. o zamana kadar uzatılmıştır, güneş doğana kadar değil. Yani güneş doğana kadar demiyor ayet. Dolayısıyla o tan yerin ağarmasına kadar diyor, yani fecre kadar, fecri sadığa kadar diyor. İkinci fecir diye kitaplarda hep öyle yapılır. Çünkü birinci fecir dediğim için, yani sabahleyin iki tane fecir mutlaka olmalı. Birinci fecir, fecir ve ikinci fecir. Birinci fecir seher vakti olduğu için orada ona fecri kazip denir. Yani insanları aldatmış oluyor. İkinci fecir işte oruca başlama zamandır. Dolayısıyla güneşin doğmasıyla hiçbir alakası yok.
Bir izleyicimiz diyor ki ben diyor farz edin ki bir tarladayım. Etrafımda başka hiçbir şey yok. Oruç tutacağım. Hocamızdan rica ediyorum Kur'an-ı Kerim'e bakarak bize nasıl oruca niyetleyeceğimizi ve nasıl açacağımızı ayetlerle anlatabilir mi diyor.
Çok kolay, ne var ki? O zaten tarlada olanından daha kolay hareket edecek kimse yoktur. Yani onun kafasını karıştıracak televizyon da yoktur orada. Rahat bir şekilde hareket eder. Şimdi akşam güneş battı mı orucunu açacaktır. Bir vadinin içerisinde olabilir. Mesela derin vadiler var biliyorsunuz.
Yani güneşin tam olarak batmasından tamam. Bahsediyoruz değil mi hocam?
Şimdi derin vadide güneşin battığını göremezsin. İkinde güneş kaybolur. Mesela bizim köyde öyledir. İkinde kaybolur güneş. Şimdi öyle bir durumda da batıda güneşi görmez, bu defa doğuda güneş ışıklarının çekilmesini beklersiniz. Hmm. Doğuda ufuklar ışıklar çekildiği an orucunuzu bozarsınız.
Ne zaman oruca niyetleriz?
Oruca ufukta o ilk aydınlık meydana gelir. Yani birinci doğuş. Aydınlığın fecri kazip, o zaman sahura kalkar seher vaktinde, zaten onlar daha iyi bilirler. Ondan sonra doğu ufkunda kızıl ışık ufku boydan boya sarıp, onun üstünde de beyaz bir ışık, böyle iki hat gibi, iki çizgi gibi, yani üst üste olduğu zaman zamana kadar yer içer, ondan sonra orucunu bırakır.
Bir izleyicimiz der ki kadınların özel günlerinde oruç tutabileceğini söylemiş hocamız, doğru mudur bu?
Doğru.
Nedir bunun açığı?
Söyledik. Şimdi kadınlara demeyelim de Kur'an-ı Kerim'de ibadetin ayrıntılı olarak açıklandığı fazla ayet yoktur. Hep önceki ümmetlere vurgu yapılır. Mesela hac konuları anlatılmaz, önceki ümmetlere vurgu yapılır ve bir geleneğe vurgu yapılır. Namaz konusu da ta Adem Aleyhisselam'dan beri 5 vakittir. O da onlara vurgu yapılır devamlı. Ama oruç da bu ümmete mahsus olarak bir kolaylaştırma getirildiği için ayrıntılı bilgi verilir Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim orucu bozan şeyleri işte ve kulu veşrebu der, yeme içme, bir de karı koca ilişkisi felâne bâşirûhunne diye geçer. Yani orucu bozan 3 şey vardır. Yeme içme, karı koca ilişkisi. Şimdi kadın, adetli kadın bunlardan hangisini yapıyor? Yani adetli olan kadın zaten eşiyle ilişkiye giremez. Adetin yeme içmeyle bir alakası var mı? Adet gördüğü zaman yemiş içmiş mi oluyor? Dolayısıyla adetli kadının adetinin orucu bozması için hiçbir gerekçe yok. Yani ne Kur'an'da var, ne sünnette var, ne hiçbir yerde yok. Şimdi
hocam sizin bu takvime nereden ulaşılabileceğini soruyor izleyicilerimiz. Şimdi dün itibariyle sahur saati 03.42 itibariyle başlıyor diyorsunuz.
03.42'de başlıyor.
Başlıyor.
4.57'ye kadar.
Sabah 4.57'ye kadar yiyebiliyoruz.
Hı hı. İstanbul için bu tabii.
İstanbul'dan bahsediyorum. Abi. Peki iftar saati ne? O aynı.
İftar saatinde de bizde bir fark oluyor ama Diyanet'te orada bir yanlışlık yok. Mesela arada bir 7 dakika vardır. Şundan dolayı var.
1 saat 20 dakika gibi bir fark var ya.
Tabii. Var. O kadar fark var, evet. Şimdi 7 dakika bir fark vardır iftar vaktinde Diyanet'te bizim aramızda. O normaldir. Yani onun anormal tarafı yok. Şundan dolayı normaldir. Biz noktasal olarak gösteriyor bizim takvimimiz. Yani bizim Süleymaniye Vakfı org sitesine giren insanlar orada takvimi görürler. O takvim ya da cep telefonlarından ulaşabilirler. O takvim noktasaldır. Yani şu noktanın takvimi şeyini verir, hesaplarını verir. Üst kata çıkarsanız üst katı verir. Hatta alt kattan üst kata kadar kaç metre yükseklikte ise o yüksekliği de verir o takvim.
Bir izleyicimiz diyor ki biz bu hocaya göre tutacağız orucu da diyor, günah vebali boynuna alıyor mu diyor hoca. Soruyorlar size vallahi.
Ya bu hocaya göre değil. Ayetler var, hadisler var. Bizim o şeyde takvimi tıklasınlar. Arkasında bunun gerekçelerini gösteren ayet ve hadisler var. Okusunlar. Ona göre
hareket etsinler. Ahmet Ertekin Bey size evet. Sormuş. Kendisine tamam. Cevabınızı iletiyoruz.
Aynı. Tabii kendisi bulur. Şimdi bizim o takvime baktıkları zaman...
Şu şeyi soruyorlar size. Kur'an'da güneşin batmadığı kutuplar ayrıntılı şekilde anlatılıyor
musunuz? Bir dakika şey yapacağım şimdi. Üst üste gelmeyeyim. Daha adetli kadını anlatmadık ya.
Tamam peki buyurun anlat doğru.
Sırası şimdi diyecekler ki ondan ona geçti, oradan ona geçti. Şimdi evet takvimi söyleyeyim. İftarda fark var Diyanet'le bizim aramızda. Çünkü biz noktasal olarak gösteriyoruz. Diyanet tüm İstanbul'u gösteriyor. Biz de tüm İstanbul'u göstersek mutlaka bir fark koymak zorundayız. Yani orada bir anormallik yok. O gayet normaldir. Ama bizim takvimimize bakarlarsa güneş battı dediği zaman Diyanet'te iftar olmamışsa bunun manası şudur. Kendi bulundukları noktada batmıştır. Tamam mı? Şimdi adetli kadının orucuyla alakalı şöyle bir şey vardır. Mesela yarın bir gazetede bunu ben çıkacak yazdım ayrıntılı olarak. Bizim internet sitesine girenler de konuyla alakalı çok ayrıntılı bilgi bulabilirler. Bütün delillerini bulabilirler Süleymaniye Vakfı sitesinde. Şimdi adeti kadının oruç tutmayacağını söyleyenler Ayşe validemizin bir sözüne dayanırlar. Muaze isminde bir hanım Ayşe validemize sormuş. Neden kadınlar oruç tutuyor da namaz kılmıyorlar adetliyken? O da demiş ki biz Resulullah zamanında bu durum başımıza gelirdi. Oruç tutmamız emredilirdi ama namaz kılmamız emredilmezdi diyor. Bakın oruç tutmamız emredildi. Şimdi bunun Arapça ifadesi kunna nu'maru bi qada'is savmi. Yani orucun kazasıyla emredilirdik deniyor. Şimdi bu kaza kelimesi 150 sene sonra bir ibadeti vaktinin dışında yapma konusunda yeni bir terim haline getirilmiş. Yani alimler eda ile kaza arasında yani vaktinde yapmakla daha sonra yapmak arasında bir farkı ortaya koymak için bir terim icat etmişler. Onu da kaza demişler. Halbuki bu kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de Resulullah'ın hadislerinde de ibadeti vaktinde yapmak demektir. Hı hı. Ayşe validemizin sözünde biz oruç tutardık diye tercüme etmek zorunda olduğumuz o ifade 150 sene sonra kaza kelimesine verilen yeni anlamdan dolayı biz orucu kaza ederdik diye tercüme edilmiş. Sırf ona dayandırılarak oruç tutmak haramdır demişler. Kadınlar Ramazan'da oruç tutmaları haram olacak, yasak olacak ve başka zamanda tutmaları farz olacak. Böyle bir bu kabul edilir bir şey değil. Yani bu konuda mezheplerin dayandığı herhangi bir delil yoktur. Onu söyleyeyim. Yani adetli olan hanımlar oruçlarını rahatlıkla tutabilirler. Ama şu var, bazı hanımlarda adet zor olur adet günlerinde. Rahatsız olurlar. O adetli olduğu için değil, rahatsız olduğu için tutmayabilir. Ama o da sonuna kadar devam etmez. Bir gün, iki gün, ondan sonra rahatlar, tutabilir.
Peki hocam, soru şu. Bu meyanda o zaman kan vermek, kan bağışlamak orucu bozar mı diye soruyorlar size.
Ya vücuda giren bozar, çıkan bozmaz.
Peki. Size bir sürü soru var şimdi bunların içerisinden aynı olmayan.
Sen şimdi kutupları az önce sordun. İstersen kısaca oradan da bahsedin.
Oradan yani sizin referans verdiğiniz ayeti soruyor bir izleyicimiz. Diyor ki Kur'an'da güneşin batmadığı kutuplar ayrıntı şekilde anlatılıyor dedi hocamız. Hangi ayetler sorar mısınız diyor.
Ya bu bunu anlatmak için çok tam ayrı bir program olması lazım, tamam mı? Çünkü orayla ilgili o kadar çok ayet var ki. Biz o kutuplara gidinceye kadar o konuda hiçbir şey yok zannediyorduk. O bölgeye 4 kere seyahat yapınca...
Bir de hocam ne olur bu soruya kısa cevap verirseniz size soracağım çok soru var. Hani kutuplara yayın yapmıyoruz ya.
Yok kutuplarda kiler de duyar. Almanya'dakiler de dinliyorlar.
Duysunlar da mümkünse biz kendi merakımız bir sürü soru.
Kuzeydir orada şeyler. Ama ben şunu söyleyeyim. Kutuplarda beyaz geceler der orada yerli halk. Beyaz gece der. Kur'an-ı Kerim bunu İsra suresinin 12. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki orada وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ gece ile gündüzü iki gösterge yaptık. فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ gecenin göstergesini kaldırdık diyor. Şimdi bizim bu bölgede gecenin göstergesi dediniz mi insanların aklına karanlık gelir. Allah gecenin göstergesini kaldırdık diyor. Yani geceyi karanlık beklemeyin diyor. Dolayısıyla kutuplarda biz bunu yaşayarak gördük. O zaten orada yaşamasaydık bu ayeti asla anlayamazdık. Orada bunu yaşayarak gördük ki gece güneşli olabiliyor. Ve çok ilginç yine yaşayarak gördük ki gündüz güneşsiz oluyor. Mesela bu en son gidişimizde Svalbard'a gittik. Yani güneşin hiç doğmadığı Tromso'dan uçakla 2 saat daha kuzeye uçtuk. Ve öğlende güneş ufkun 10 derece altında olduğu yerde, Svalbard'da kutup aylarının çok bol olduğu yerde, yani onlara yem olma tehlikesi altında yaptığımız rasatlarda, orada da güneşin olmadığı yerde gündüzün olduğu ve namaz vakitlerinin tümüyle ortada olduğunu da tespit etmiş olduk. Yani bu konu çok ayrıntı. İnşallah konunun tüm ayrıntılarını ve matematiğini yazdığımız zaman, gerçi şu anda bizim sitemizde bu konuda bilgi bulabilirler ama daha ayrıntılı bilgiyi henüz yayınlamadık.
Hocamızın takvimine göre bugünkü sahur vakti nedir sorar mısınız diyorlar?
Bugün İstanbul'da 4.53'tü. Yani girsinler takvime baksınlar, yani Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Yani şu anda bizim takvim dünyanın her yeri için. Kutup noktasına kadar. Ve Allah'a çok şükür, yani tarihte ilk defa tamamen Kur'an ve fıtrat, yani tabiatla Kur'an'ın birebir uyuştuğu bir takvim ortaya çıkardık. Tam bir matematiğini yaparak.
İstanbul'da yaşayan biri Suna Hanım soruyor. Benim de çok iyi arkadaşımdır, kendisine selam söylüyorum. Yaşayan bir yurt dışında gittiğinde saatleri ayarlayamazsa İstanbul saatine göre oruç tutabilir mi diye soruyor size.
Oruç tutmak için gelsin, tutsun, gitsin.
Hayır, onun için söylemiyor. Yani saati ayarlayamazsa İstanbul olmaz, saatine göre. Hayır, referans olmaz. Gittiği yerin saati.
Gittiği yerdir tabii.
Bir izleyicimiz de sormuş sokak röportajlarında. İstanbul'da niyetlenip orucu Ardahan'ın saatine göre mi açmak gerekiyor?
Nerede açarsanız, yani nerede oruca başlarsanız oranın saatine göre başlarsınız. Nerede açarsanız oranın saatine göre açarsınız. Mesela buradan Amerika'ya gidenler için esas sıkıntı olur. Yani giderken bir başka olur, geriye dönerken başka. Giderken kolay, yok zor, bayağı uzuyor günler. Geriye dönerken de kısalıyor. Hı hı. Fark etmez. Siz nerede başladıysanız, yani oranın takvimine göre başlarsınız. Nerede bıraktıysanız oranın takvimine göre bırakırsınız.
Biraz önce siz vücuda aldığımız şey bozar, vücuttan verdiğimiz şey bozmaz dediniz. Bir izleyicimiz diyor ki göz damlası, burun ve kulak damlası orucu bozar mı?
Şimdi göz damlası göz damlasının orucu bozmayacağı konusunda alimler ittifak etmiştir. Kulak damlası bozar derler.
Niye, ne fark
var? Oradan boğaza geldiği için aslında gözden de gelir.
Tabii.
Ama ben şahsen ikisini de bozmadığı kanaatindeyim. Neden? Çünkü bu yeme içme kavramının içerisine girmez.
Buhari haiz ile ilgili durumda oruç tutmamalı demiş diye size bir şey gönderiyor bir izleyicimiz.
Şimdi işte orada tutmamalı değil. Tercüme yanlış.
Öyle mi?
Tercüme hatası var. Ayşe validemizin şeyi var. Ha, orada Buhari bir hadis vardır. O hadis hiç ele alınır bir tarafı olmayan bir hadistir. Onu anlatmaya kalkarsam işte kadınları, İşte aklı noksan anlatılır bir takım şeyler falan. O bir kurgu hadistir. Yani Buhari olması demek hadisin sahih olması manasına gelmez. O konuyu ayrıntılı olarak öğrenmek isteyenler bizim internet sitesinde görebilirler. Yani adetli kadının orucu diye girsinler Süleymaniye Vakfı.org sitesinde onun bütün ayrıntılarını
bulabilirler. Bugünkü Süleymaniye Vakfı imsak saati 04.56'ymış. Vakıftan galiba birileri göndermiş bunu. Hayri Başbuğ size soruyor, diyor ki oruç vücuda girenle bozuluyorsa eğer ağız dolusu istifra orucu bozmaz mı? Çünkü çıkanla bozulmaz demiş hoca diye soruyor size.
Ha, şimdi istifranın orucu bozmayacağı konusunda hadis-i şerifler vardır. Niye? Çünkü çıkıyor. Hanefi mezhebi şöyle bir görüş ortaya koyar. Ağız dolusu bir insan istifra yaparsa o ağız dolusu istifra da şu olur der. Yani onun bir kısmı tekrar geriye gider. Ağız dolusu olduğu için o bozar derler. Ama o da bir yorumdur yani. Ama bize göre, zaten hadis-i şeriflere göre de istifra nasıl olursa olsun orucu bozmaz.
Selim Çağlak, Arabistan ülkeleri orucu bizden bir gün sonra başladı. Bu durumu aydınlatabilir mi hocamız diye soruyorsun.
Şimdi o durum şöyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifine dayanırlar. Kur'an-ı Kerim'de ay ve güneşin hesaba göre hareket ettiğini Allah-u Teala ayetlerde belirtir. Dolayısıyla güneş ve ay hareketleri tamamen hesaba göre yapılmalıdır. İnşallah o konuda çalışmamızı ortaya çıkardığımız zaman gerçekten insanlar şaşıracak. Kur'an-ı Kerim bu kadar mı ayrıntılı matematik coğrafyayı anlatmış diye herkes şaşıracak, ben ondan eminim. Şimdi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki biz ümmi bir topluluğuz. Yani biz anamızdan doğduk. Ne güneşin hareketleri ne ayın hareketleriyle ilgili bir bilgi öğrendik. Yani astronomik bilgimiz sıfır demiş diyor Resulullah. Biz diyor bu konuda hesap yapamıyoruz ve yazı yazamıyoruz diyor. Bu gerekçeyi söyledikten sonra diyor ki o şey sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yeti. Hilali gördüğünüz zaman orucu bozun. Hilali oruca başlayın, gördüğünüz zaman bozun. Eğer şey yaparsa bulutlu olursa 30'a tamamlayın diyor. Yapılacak başka bir şey yok. Yani hesap yok. Onu da zaten gerekçe olarak söylüyor Resulullah. Şimdi şu anda astronomlar var, çok dakik hesaplar yapıyorlar. Dolayısıyla olması gereken astronomların Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah'ın koyduğu kriterlere göre, yani kişinin gözüyle görebileceği kritere göre hesap yapmasıdır. O hesabı esas alırsanız Kabe'yi merkez sayarak, yani şu anlamda Kabe'de tan yeri ağarmadan dünyanın herhangi bir yerinde hilal gözüktüğü an ondan sonraki günü oruçca başlangıç saymak lazım. Aynı şekilde dünyanın herhangi bir yerinde Kabe'de tan yeri ağarmadan hilal gözüktüğü zaman bayramı başlatmak gerekir. Şimdi bu esası aldığınız zaman dünyada Kabe'yi merkez alarak oruç ve yani ibadet vakitlerinde bir birlik sağlanır. Ve burada Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın sünnetine tamı tamına uymuş olursunuz. Çünkü Allah'ın elçisi görerek orucunuza başlayın, görerek bitirin dediği zaman şey yapıyor. Yani biz bu konuda bir hesap yapamıyoruz diyor. Bunu açık gerekçeyi söylüyor. Yapılacak başka bir şey yok. Bu da Allah-u Teala kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz diye ayet-i kerime var. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Dolayısıyla bugün İslam ümmeti Kur'an ve sünnete uymak istiyorsa yapacağı şey Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi hesaptır. Yani şeydeki hilali hesapla belirlemektir. Hilali hesapla belirleme konusunda Türkiye çok iyi durumdadır. Yani Türkiye'nin şeyi hareketleri gayet iyidir.
Enver Yöndem size kulak ve göz damlasına cevap verdiniz. Burun damlasına hocamız cevap vermedi diyor ama aslında verdiniz. Siz orada bir şey. Yemek niyeti olmadığı için
Niyet değil ya, yeme içme
sayılmadığı için diyorsunuz. Yine bir izleyicimiz diyor ki Ramazan ayından bir gün önce oruç tutmak isteyen kişi saat 5'e kadar yemek yiyebiliyor. Bir gün sonra ise 3.45 size soruyor bunu.
Bana sormasın, onu yapanlara sorsun.
Ara veriyoruz, aradan sonra bunu konuşalım, devam edecek. Bunu konuşalım'a devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır. Hocam yavaş yavaş bitiriyoruz programı. Size hızlı hızlı soracağım, ne olur kısa cevaplar verin. Çok fazla soru var çünkü sormam gereken. Dinimizde teravih namazının yeri var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Siz teravih namazı ile ilgili teravih namazı diye bir şey yoktur demişsiniz galiba. Böyle bir açıklamanız var.
Teravih namazı var da yani insanların şöyle Resulullah bu namazı kılmamış. Onu Resulullah'ın elçisinin kıldığı böyle bir namaz yok. Hı hı. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında hiç kılınmamış. Hazreti Ömer'in ilk 3 senesinde kılınmamış. Daha sonra Hazreti Ömer işte bir camide kendi başlarına namaz kılanları görünce onlara bir imam tayin etmiş ama demiş ki bu bir bid'at oldu demiş. Kendisi de kılmamış.
Fitre ve zekat kurumlara verilebilir mi diye soruyorlar.
Eğer o kurumlar fakirlere ulaştıracaksa verilir. Fitre ve yoksa ulaştırmayacaklarsa verilmez. Fitreyi bizzat tanıdıkları kişilere versinler. Ama zekatı kurumlar aracılığıyla ilgili yerlere ulaştırabilir.
Adına fitre vermekle yükümlü olduğumuz kişiler kimlerdir diye soru var.
Şimdi Hanefi mezhebinde bir insanın küçük çocukları için de fitre verilmesi gerektiği şey yapılır da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi ve Kur'an-ı Kerim'in emri gereği kim oruç tutan herkesin fitre verilmesi gerekir. Zengin olsun, fakir olsun.
Kur'an-ı Kerim'de kadına pozitif ayrımcılıkla ilgili bir takım referanslar olduğu söylenir. Bu doğru mudur?
Doğrudur tabii.
Bir iki tane örnek verir misin hocam?
Yani o kadar çok ki o şeyde mesela Kur'an'da kadınlara muhsanat denir. Korunmuş denir ama erkekler için koruyan denir. Yani Kur'an-ı Kerim kadınları her bakımdan korunmuştur. Bunun çok fazla örneği var. Bu apayrı program yapılması gereken bir şeydir.
Son zamanlarda liberal...
Ama arzu edenler bizim internet sitesine girsinler.
Sizinki de desteymiş hocam. Her şey var maşallah.
Ya bizde tabii canım. Yani,
sizde çökmüş bu arada, haberiniz olsun.
Hayır, her zaman çöküyor.
Çökmeyecek halde yapıyor.
Yok hocam. Yani ne yaparsak yaparım. İnsanlar o kadar çok giriyorlar ki. Şu anda Türkiye'nin Belki İslam aleminin en zengin internet sitesidir İslami açıdan. Yani rakipsizdir Allah'a çok şükür.
Son zamanlarda liberal Müslümanlar, antikapitalist Müslümanlar gibi tanımlamalar yapılıyor. Siz bu ayrımlara nasıl bakıyorsunuz demiş?
Ya ben Müslüman Allah'ın emrine uyan kişidir. Ben Müslümanlığın yanına hiçbir kelimeyi kabul etmem.
İslam toplumlarına baktığımız zaman genelde biat kültürünün yaygın olduğunu, boykot, protesto, toplumsal tepki gibi kavramların pek olmadığını görüyoruz. Bu durumların oluşmasında dinin etkisi nedir diye sormuş bir izleyicimiz.
Ya şimdi insanlar eğer dini kullanarak insanları köleleştirmek istiyorlarsa bu olur ki bu çok yaygın bir şeydir. Ama ne biat kültürü kabul edilebilir bir kültürdür ne de protest olmaktır. Neyi protesto ediyorsunuz? Biz yapıcı ve örnek olmak zorundayız.
Hocam iğne yaptırmak borcu bozar mı?
Yok, bozmaz.
Oruçluyken denize havuza girilebilir mi?
Denize havuza girme bir şey olmaz da denizdeki havuzdaki su sizin ağzınıza girerse, boğazınızdan aşağı giderse o zaman bozulur.
Oruç fidyesi ne kadardır ve ne zaman verilmelidir?
Şimdi fitre dediğimiz bir yoksulun doyacağı kadar şeydir. Çok azdır yani. Hı-hı. Çünkü herkesin verilmesi gereken bir şeydir. Fidyetun ta'amu miskin diyor Allah-u Teala. Bir yoksul doyuracak kadardır. Dolayısıyla şöyle 3 ekmek parası yeter yani şeyde.
Hocam Elvan Ortakçı diye biri var. Sabahtan beri aynı soruyu soruyor. Yani sormayayım, hani geyik yapıyor diye düşünüyorum ama hani ciddiyetine inanarak soracağım. Bayramdan sonra düğünüm var. İki bayram arası düğün olmaz, haramdır deniyor. Doğru mu diye size sormuşlar.
İki bayram arası düğün olmaz denirse hiçbir zaman yapmaması lazım. Çünkü bütün vakitler iki bayram arasıdır. Her zaman yılın her günü düğün yapabilirler.
Tesbih çekmek biat mıdır? Hocamıza sorabilir misiniz? Bidat mıdır?
Bidat. Evet. Şimdi Resulullah zamanında tesbih çekme diye bir olay yoktu. Ama sonradan işte sayı saymasını bilmeyenler için kullanılabilir. Fakat ben mesela hiç kullanmam tesbih.
Akşamleyin yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden bir kişi gece uyandığında henüz imsak vakti girmemişse yemek yiyip su içebilir mi?
Ya, niyet etmenin şeysi yok. Niyet etmek oruç tutmaya karar vermek demektir. O niyet etmenin o yemeğe içmeye hiçbir engeli yok ki.
O saat itibariyle.
Son dakikaya, son saniyeye kadar yeme içmeye devam eder.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Peki, ben teşekkür ederim.
Bu saatte burada olduğunuz için, canlı yayına geldiğiniz için. Bunu konuşalım, bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.